Ayrım 15.
Kullanılan üretim teknolojisinin geriliği ve üretim ünitelerinin cüceliği, sanayinin en belirgin özelliğini oluşturuyordu. 1927 sanayi sayımı sonuçlarına göre 65.245 üretim ünitesinden 28.246'sı atölye boyusunda bile olmayan ve ücretli işçi kullanmayan çok küçük işletmelerdi. 23.332 ünitede çalışan işçi sayısı ortalama 2 ila 3'tü. 7.683 ünitede 4-5 işçi çalıştırılmaktaydı. 20 ve üstünde işçi çalıştıran işletme sayısı 872 idi. Geriye kalanlardan 3.910 kuruluşta 6-10, 1.188'inde de 10-20 işçi çalışmaktaydı. Fabrika boyutunda ve belirli büyüklüğe ulaşmış işletmeler küçük bir oran oluşturuyordu. Fabrika tipinde işletmeler arasına girenler şunlardı. Yıllık üretim gücü 450 bin metre pamuklu dokumaya ulaşan 11 tekstil fabrikası, 3 bin işçinin çalıştığı Cibali Tütün Fabrikası, 15 bin işçinin çalıştığı İstinye Tersaneleri ve Deniz Taşıtları Onarım İşletmeleri, Türk-Hollanda sermayeli, günde 200 tona kadar üretim yapan Zeytinburnu Çimento Fabrikası, Gaz Fabrikası, Elektrik İstasyonu, 2 adet bira fabrikası, Fransız, Belçika, Alman sermayeli, ortak işletmeler ve benzeri. İstanbul'da daha çok Yedikule'de yoğunlaşan deri işletmeleri belirgin bir rol oynuyorlardı. Birkaç büyük imalathane 30 bin kişi çalıştırıyordu. Burada 200'den fazla işçi çalıştıran büyük atölyeler bulunmaktaydı. Bu atölyelerde üretim el emeğine dayanmakta, Avrupa ve Amerika'da çizme sanayinde kullanılan makineler burada bilinmemektedir. İstanbul ile sıkı ekonomik bağ içinde bulunan İzmir'de asker elbisesi yapan iki devlet fabrikası, çimento fabrikası ve birkaç halı imalathanesi vardı. Tekstil, deri, metal, ağaç, besin, seramik ve kimya sanayi alt dallarında 33.058 işletmede 76.216 işçi çalıştığı tahmin edilmiştir. Bunların da 70.2'si sadece tekstil ve deri sanayilerinde çalışıyordu. 1920'lerin ortalarında imalat sanayine yatırılan sermaye 191 milyon liraydı. Bunun 36 milyonu, %18'i tekstil alt sektörüne yatırılmıştı. 1921'de yapılan ve İstanbul, İzmir, Adana dışındaki bölgeleri kapsayan sanayi sayım sonuçlarına göre 33.058 kuruluşta toplam 76.216 işçi çalışmaktaydı. Burada da işçilerin yaklaşık %69'u dokuma ve deri sektöründe çalışmaktaydı. Dikkat edilirse imalathane başına 2-3 işçi düşüyor ki bunlar gerçek anlamda sanayi üniteleri sayılmazlardı. 1920 yılları başında İzmir'de 40 bitkisel yağ, 24 meyve kurutma, 14 sabunculuk, 13 tekstil işletmesi vardı ve bunların çoğunda yalnız el emeği kullanılıyordu. Öte yandan 1924'te yaklaşık 100 kadar yabancı şirket faaliyet göstermekteydi. Bunların 7'si demir yolu sektöründe, 23'ü banka, 35'i ticaret, 12'si imalat ve istihraç, 11'i de belediye kuruluşlarında faaliyet gösteriyordu. Yabancı sermaye yatırımlarının %10'dan azı imalat sanayinde bulunuyordu. %61'i demir yolu, %16'sı ticaret alanına yatırılmıştı. Bu rakamlar Türkiye'de faaliyet gösteren sermayenin niteliğini de ortaya koyuyor. Faaliyet alanları sanayileşmiş ülkeleri ucuz ham madde sağlamak gibi bir amaç taşıyorlardı. Tüm yabancı sermayenin yarıdan fazlasının demir yolu yatırımlarına yönelmiş olması bu görüşü doğrulamaktadır. 1924'te 4086 kilometre demir yolundan 1734 kilometresi devlete, 2352 kilometresi yabancılara aitti. Kredi sistemi de yabancı bankaların denetimi altındaydı. Elbette bu sanayileşme açısından olumsuz bir durumdu. Sanayi sektöründeki sermayenin %62'si en büyük kredi kuruluşu olan Osmanlı Bankası tarafından denetleniyordu. 1920'lerin başında Türkiye'de sermayelerinin toplamı 91.8 milyon lirayı bulan 23 yabancı bankayla ulusal sermayeye dayalı toplam sermayeleri 17.8 milyon lira olan 10 banka faaliyet gösteriyordu. Ülkenin mali kaderine hala Osmanlı Bankası hükmediyordu. Varlığı tüm ulusal bankalarınkinin 3 katıydı. Banka hazine dairesi işlevini görmekte, banknot emisyonunu gerçekleştirmekte, hükümet adına yabancı devletlerle işlemleri yönetmekteydi. Küçük üretimin yaygın olduğu bir alanda halı dokumacılığıydı. Yoğun sömürünün geçerli olduğu halı dokumacılığında sanayi istatistiklerinde yer almayan binlerce kişi çalışıyordu. Karpet Kumpanyası'nın mütalaasına bakılırsa 1913 yılı şirket hesabını 16 bin kadar işçi çalışmış olup Anadolu'da halı dokumayla uğraşan genel işçi sayısı 60 bin kadar tahmin olunur. Finans kapitalin en ücra köylere dek boynuzlarını sokup küçük üretmenlerin sömürüsü korkunçtur. Bir işçi günde 5-6 bin düğüm atabilirken en çok işçi gündeliği düğüm sayısına göre değişir. İzmir'de 1700, Uşak'ta 2200, Kırkağaç'ta 2600, Sivas, Burdur'da 3 bin düğüm için 4 para, 1 kuruş ücret ödenir diye yazıyor Hikmet Kıvılcımlı. Tarıma dayalı geri bir ihracat ekonomisi durumundaki Türkiye'nin dış ticareti de bu yapının doğal sonucu olarak tarım ürünleri ihracatı ve tüketim malı ithalatına dayanabilirdi. Sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payı 1923-29 döneminde %8.6 idi. Üstelik bu oranın gerisinde de yine büyük ölçüde tarım ve hayvancılık vardı. Aynı dönemde tarım ürünlerinin toplam ihracatımıza oranı %86.3'tü. Madenciliğin payı da %4 civarındaydı. Zaten dış ticaretin GSMH'ye oranı da birçok benzer durumdaki ülkeye göre çok düşüktü. 1924'te cari fiyatlarda ihracatın GSMH'ye oranı %0.14, 1929'da %0.08, ithalatın oranı da 1924'te %0.17, 1929'da %0.13. Özetlemek istersek sanayi, dış pazarın güdümünde ve onun koyduğu sınırlar içinde faaliyet gösteren son derece geri, kendi içinde bütünlüğü ve tamamlayıcılığını yitirmiş, iç pazara yönelik fakat iç pazarın bile gereksinmesinin çok düşük bir bölümünü sağlayan, küçük meta üretimin niteliğini büyük ölçüde koruyan, yabancı sermaye egemenliğinin önemli olduğu, dış pazara dönük maddelerin dışa satımını sağlayacak kadar dönüşüme uğratan, insan emeği dışında fazla mekanik motor gücü kullanmayan, küçük aile işletmelerinin çoğunlukta olduğu, yarı sömürge bir ülke sanayisinin tipik örneğini oluşturuyordu. Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardaki durumu Emin T. El için şöyle dile getiriyor. Dar geniş bütün hatları bir arada yalnız 4072 kilometrelik hepsi yabancı malı bir demir yolu şebekesi, 18335 kilometrelik bakımsız şosesi, birkaç liman şehri arasında işleyen topu topu 72.000 ton latoluk ufak teknesi vardır. Cumhuriyet'in daha ilk yılında Türkiye dışarıya ancak 85 milyonluk mal satabilmiş. Buna karşılık 145 milyon liralık mal almıştı. 60 milyon açık vardı. Alınan şeylerin bir kısmı yiyecek içecek, geri kalan şeylerin hemen hepsi Avrupa usulü giyinim kuşanmaya ve kullanmaya yarayan eşyadan ibaretti. Karşılamış birkaç askeri fabrika sayılmazsa iç pazarın ihtiyacına şöyle böyle yetecek hiçbir üretim dalı yoktu. İçeride köşelerde kalmış tek tük el tezgahları ortadan çekilmek için ilk trenle veya motorlu araçla gelecek yabancı ticaret mallarını bekliyordu. Türk köylüsü elindeki ilkel araçlar ve daha da ilkel üretim metotlarıyla topraktan çıkarabildiği ürünlerle karnını zor doyuruyor. Kıt yıllarda vergi borcunu bile veremediği için ineğinin ve yatak yorganının hayz edilip götürülmesine katlanmak zorunda bulunuyordu. Doktor Reşit Galip'in anlattığı gibi ufak çiftçi, köylü ve kasabadaki ağaların, tefeci ve mürabahacıların elinde köleydi. Parça parça olup köyün dört bucağına serpilmiş olan el ayası genişliğindeki tarlalarda ama kendi toprağında çalışan küçük köylü yine mutlu sayılırdı. Ortakçı, yarıcı, ırgat olarak hayatlarını kazanmaya uğraşanların hali daha berbattı. Ankara'daki Mustafa Kemal onlar için bu memleketin efendisi demiş olsa ne çıkardı? Bu söz onların kulağına bile erişemezdi. İktisat politikasıyla amaçlanan. İngiltere'nin desteğini çektiği bir ortamda Anadolu'dan kovulması zor olmayan Yunan ordusu yenilip ülkeden atılınca asalak sınıfların tehlikeye giren sömürü olanakları yeniden doğmuş oluyordu. Bu aşamadan sonra yürürlüğe konulacak ekonomi politikasının egemen sınıflar bloğunun çıkarlarını gerçekleştirmeye yönelmesi kaçınılmazdı. Asalak sınıflar niyetlerini açığa vurmada acele ediyorlardı. Lozan Barış Görüşmeleri 4 Şubat 1923'te kesildi. 17 Şubat 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi toplandı. Kışın ortasında aceleyle bir İktisat Kongresi toplamanın bazı önemli nedenleri olmalıydı. Aksi halde ülkenin geleceğini angaje eden önemli stratejik kararların oluşmasına temel oluşturacak bir kongrenin bu kadar aceleye getirilmiş olması başka nasıl açıklanabilir? Kongre başta emperyalist devletler olmak üzere yerli burjuvaziye özellikle de İstanbul'un tüccarlarına güvence vermeyi amaçlıyordu. Böylece bir yandan İstanbul'un kozmopolit iş çevreleriyle ittifak pekiştirilirken onların aracılığıyla da emperyalistlere güvence verilmek isteniyordu. Kongreye davet edilenlerin kompozisyonu milli mücadele süresince oluşan sınıfsal ittifakının da belirgin bir yansımasıydı. Kongreye her ilçeden ancak 8 kişi gelebilecek ve bu 8 kişiden 3'ü çiftçi, bir tanesi de tüccar, zanaatkar, işçi, şirket temsilcisi, bankacı olabilecekti. Görüldüğü gibi kongrede toprak ağaları 8'de 3'lük bir temsil hakkına sahiptiler. İşçilerin temsili sembolik, göstermelikti. Yoksul ve az topraklı köylü kitlesinin temsili zaten olanaksızdı. Aslında kongrede temsil edilen köylülük değil toprak ağalarıydı. Çiftçi sözcüğünün kullanılması yanılsama yaratma amacı taşıyordu. Kongre salonunun sağ yanı tüccarlara, sol yanı işçilere ayrılmıştı. Ortanın sağında çiftçiler, ortanın solunda sanayiciler oturacaklardı. Sanayicilerin ortanın solunda oturmaları, politikada ortanın soluna ilgi duymaları için yaklaşık 50 yıl geçecekti. Kongrede Türkiye'nin emperyalist sistem içinde kalmaya devam edeceği açıkça ilan edilmişti. Öncelikle Osmanlı borçlarının ödeneceğine ilişkin güvence veriliyordu. Osmanlı borçlarının devralınması hem milli mücadelenin anti-emperyalist bir öze sahip olmadığını hem de Cumhuriyet'in imparatorluğun devamı olduğunu gösterir. Aynı şekilde Türk hükümeti karşılıksız millileştirmelere de girişmeyecekti. Millileştirmeler bir siyasal hareketin sınıfsal özünün aynısıdır. millileştirmelerin gerçek anlamda millileştirme olabilmesi için hiçbir ödemede bulunulmaması gerekir. Aksi halde söz konusu olan bir satış işlemidir. Öte yandan, yabancı sermayeye karşı düşmanca bir tutum içine girilmeyeceği konusunda da güvence verilmişti. Mustafa Kemal Kongre'ye açış konuşmasında, kanunlarımıza uymak şartıyla yabancı sermayeye gereken güvenliği sağlamaya her zaman hazırız diyordu. Mustafa Kemal'den sonra konuşan Ekonomi Bakanı Mahmut Esat Bozkurt da, yeni Türkiye Ekonomi Okulu'nun yabancı sermayeye karşı bir düşmanlığı olduğu sanılmasın. Türklerle aynı kanunlara ve şartlara bağlı olmak üzere yabancı sermayeyi hatta başka memleketlerden fazla kolaylık göstermeye hazırız diyordu. Dikkat edilirse yasalara saygılı olmaktan ve eşit koşullardan söz ediliyor. Yasalar karşısında eşitliğin sermaye için ne önemi olabilir? Bu eşit olmayanlar arasındaki yasal eşitlik değil midir? Cılız yerli sermayenin emperyalist sermaye ile eşit koşullarda faaliyet göstermesi ister istemez onun emperyalist sermayenin güdümüne girmesiyle sonuçlanabilirdi. Ne ki emperyalizmin yapısal bunalımı, uzun dalganın ikinci aşaması, yüzünden yabancı sermayenin Türkiye ekonomisini biçimlendirip şartlandırması sınırlı kaldı. O dönemde bunalımın sonucu olarak ortaya çıkan bu özel durum, Kemalistlerin yabancı sermayeye karşı bir tutum içinde oldukları biçiminde yorumlanmıştır. Tam tersine kapitalist gelişme sürecinin genişlemesine ayak bağı olan engeller kaldırılarak, inkılaplar, yabancı sermayenin faaliyetine uygun koşullar yaratılmıştı. Özel teşebbüse bir kayıt getirilmemekle birlikte azınlık burjuvazisine karşı Türk burjuvazisi desteklenecektir. Yeni Türkiye bir karma ekonomi sistemi izlemelidir. Ekonomik işler kısmen devlet, kısmen özel teşebbüs tarafından yapılmalıdır. Mesela büyük kredi müesseselerini, sanayi işlerini devlet idare edecektir. Çünkü memleketimizin ekonomik durumu bunu gerektiriyor. Bazı ekonomik konularda devletleştirme yolunu izleyeceğiz. Bazı konuları özel teşebbüse bırakacağız. Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı döneminde egemen olan tarım toplumunun ideolojik ve kurumsal yapılar düzeyinde ortaya çıkardığı engellerin aşılması, özel sermayenin desteklenmesine yönelik önlemler, bu vaatlerin yerine getirilmesi yönündeki adımlardır. İsviçre Medeni Kanunu, Alman Ticaret Kanunu ve benzerinin ithali, Teşviki Sanayi Kanunu'nun kabulü, İş Bankası, Sanayi ve Madin Bankası'nın kurulması, 1925'te kabul edilen Ticaret ve Sanayi Odaları Yasası, 27 Eylül 1925'te esnaf örgütlerinin kapatılmasına ilişkin yasanın kabulü ve benzeri bu yöndeki adımlara örnektir. Tacir ve ağların durumunu düzeltmek üzere vakit kaybetmeden iki yasa ithal eden Kemalist iktidar, aynı aceleciliği bir iş kanunu ithal etme konusunda göstermiyor. Alınan tüm önlemler ve özendirici uygulamalara rağmen daha 1928-1929 yıllarına gelindiğinde beklentilerle gerçekleşenler arasında büyük bir uyumsuzluk olduğu görüldü. Bu uyumsuzluğun nedeni olarak çok sık öne sürülen gerekçe Lozan'da kabullenilen ekonomiye ilişkin kısıtlamalardır. Z.H. Herzog, Lozan Antlaşması ile ilgili olarak Türkiye esaslı tavizler verdi ve bu tavizler özellikle 1920'lerde memleketin gelişmesini ters yönde etkilediler diyor. Bilindiği gibi Lozan Antlaşması'na göre Türkiye anlaşmanın imza tarihinden başlayarak 5 yıl süreyle gümrüklerini yükseltemeyecekti. Osmanlı borçlarını da ödemeyi taahhüt etmişti. Elbette bu ve benzer kısıtlamalar anti-emperyalistik iddialarının nasıl içi boş iddialar olduğunu da gösterir. Devletin gümrük vergisi gelirlerinden eksik kalması bir yana bırakılırsa, kalkınmak için atılımlar yapması zorunlu olan bir ülkede kurulması gerekli sanayiler için ne denli zararlı olacağı ortadadır. Osmanlı borçlarının tamamen kaldırılmaması, Lozan Antlaşması'nın getirdiği bir başka sınırlamadır. 6 Ağustos 1924'te antlaşma yürürlüğe girdiğinde Osmanlı borçları 129 milyon 384 bin 910 altın lira olarak saptanmıştı. Türkiye tarafından üstlenilen miktar 84 milyon 597 bin 495 altın lira oldu. Yıllık taksitleri 5 milyon 809 bin 312 lira olan bu borcun Türkiye'nin bütçesine yüklediği yük kamu yatırımlarının sınırlı olmasına yol açmıştır. Özellikle 1930'lardan sonra 1928'de yapılan indirimlere karşın bütçe harcamalarının %13-18'ini Osmanlı borçları oluşturuyordu. Dipnot, borçların ödenmesi 1954'te tamamlanmıştır. Şüphesiz gümrüklerin 5 yıl süreyle 1916 seviyesinde tutulmasının kabullenilmesi ve önemli bir borç yükünün devralınması ekonomik büyüme açısından olumsuz bir durumdu. Fakat olumsuzluğu sadece bu sınırlamalarla açıklamak fazla basitleştirme olur. Eğer bu açıklama sınırı aşılmazsa bundan Türkiye'deki sınıfsal yapılanmanın sanayileşmeye uygun bir ortam yarattığı anlamı çıkar. Oysa egemen sınıf ittifakının bileşenlerinden bir kesimi sanayileşme karşıtı çıkarlara sahipti. Ticari sermaye kesimi gümrüklerin yükselmesine karşıydı. 1929 yılında Ali İktisat Meclisi tarafından ileri sürülen ticaret sermayesinin görüşlerini yansıtan tercih bu yöndeydi. Ali İktisat Meclisi'nin görüşü gümrük siyasetimizin esasları adlı raporda şöyle dile getiriliyordu. Gümrük politikamızın kıskanç ve tutucu bir düşünceden esinlenerek uygulanması caiz değildir. Korumada zorlama ve aşırılık çoğu kez iktisadi tecride yol açar. Zorlayıcı koruma ve iktisadi tecrit, dış rekabeti tamamıyla kaldıran ve yok eden ağır ithalat vergisinin yerli sanayinin yabancı sanayiyle rekabet etmesi olanağını yok edeceği nedeniyle kabul edilemez. Çünkü ülke sanayini tembelliğe yöneltme tehlikesi vardır. Koruyucu gümrük vergileri hiçbir zaman aşırıya vardırılmamalıdır. Fakat çeşitli yöntemlerle fiyat politikaları ve istihlak vergisi gibi iç piyasada fiyat düzeninin yüksek bir seviyede oluşması sağlanıyordu. Bu durum yerli sanayinin teşvikinin başka yolları da olduğunu gösterir. Örneğin petrol ve şeker fiyatları 1929 öncesinde de dış piyasalardan çok yüksekti. Dolayısıyla egemen sınıf yapısını ve bu yapının sanayileşme karşısındaki tavrını bir yana bırakıp olumsuzluğu sadece Lozan'da kabullenilen kısıtlamalara bağlamak yeterli olmaz. Zaten Lozan Antlaşması alım satımı devlet tekeline bırakılan mallar için tarife hakkı tanıyordu. Bir başka önemli sorun da 1929'da yürürlüğe konulan yeni tarifenin gerçek anlamda koruyucu bir tarif olup olmadığı ile ilgilidir. Türkiye'de sanayinin gelişmişlik düzeyi verirken sadece gümrük tarifeleri yoluyla bir korumanın yeterli olması da beklenemezdi. Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi gelişme düzeylerindeki fark öylesine büyüktür ki hiçbir gümrük engeli yabancı malların güçlü rekabetini duymaya devam eden Türk sanayini güvenilir biçimde koruyamıyordu. İthal edilen mallardan ithal fiyatları üzerinde %25 ila %100 oranlarında gümrük vergisi alınmasına ilişkin yasa 1 Haziran 1929'da yayınlanmış ve 1 Ekim 1929'da yürürlüğe girmiştir. Ticaret sermayesi 4 aylık arada büyük spekülatif ithalatlarda bulunmuştur. Ticari sermayenin artık değer üretimine katılmamakla birlikte ortalama bir kar hattı oluşumuna katıldığı görüşü kabul edildiğinde bu ortalama kar hattinin ticari sermayeye düşen kar payı oranında azalacağını yani yeni sanayi sermayesi kar oranının düşeceğini de kabul etmek gerekir. O halde ticari sermaye sanayi sermayesine oranla ne kadar büyükse sanayi sermayenin kar hatları de o kadar küçük olacaktır. Tabii bunun tersi de aynen geçerli. Yani ticari sermaye sanayi sermayesine oranla ne kadar küçükse sanayi sermayesinin kar oranı o kadar büyük olacaktır. Gerçekten sanayi çıkışlı tüketim mallarında iç tüketimin en büyük kısmını sanayileşmiş ülkelerden ithal yoluyla karşılanan bir ülkede ticaret sermayesinin çıkarlarının sanayileşme politikasıyla uyuşması beklenemez. Söz konusu malların yurt içinde üretilmesi, ithal ikamesi, ithalattan büyük bir kar sağlayan kesimin kar olanaklarını ortadan kaldırır. 1923-1930 aralığında pamuklu dokuma, pamuk ipliği ve yünlü dokum ithalatı toplam ithalatın %38'ini oluşturuyordu. İthalat bağlantıları için büyük bir sermaye yatırımı yapmayan ve finansman için büyük ölçüde yabancı kaynaklı kredi kullanan ithalatçı tüccarların Türkiye'de pamuklu ve yünlü dokuma sanayilerinin gelişmesine karşı çıkmaları doğal sayılmalıdır. Kemalist iktidar, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda sanayi teşvik edici önlemler almaya girişmiş, bu amaca yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. 1924'te çıkartılan bir yasayla ihracata dönük sanayilerin kullandıkları ham maddelerin gümrük vergisinden bağışık tutulmaması sağlanmıştır. Ayrıca içe dönük üretim yapan sanayinin de gümrüklerle koruma olanağının bulunmayışı nedeniyle ucuz girdi sağlamak yoluna gidilmiştir. Sanayi koruyucu gümrükler ancak 1929'da çıkartılan 1499 sayılı gümrük tarifesi kanunuyla konulabilmiştir. 1924'te kurulan ve yarı resmi bir banka niteliğinde olan İş Bankası, sanayinin finansmanını sağlama amacını da güdüyordu. Bir yıl sonra 1925'te Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. Kuruluş yasasında banka kendisine devredilen fabrikaları %51'i nama muharrer senetle kendisine ve Türk Efrat ve Eşhas Hükmiyesi'ne ait olmak üzere tesis edeceği Türk anonim şirketlere devrederek işletmeye mezundur deniliyor. Görüldüğü gibi kanun kamuya ait sanayi kuruluşlarını özel kesime devretmeyi amaçlamaktadır. Bankaya devredilen fabrikalar arasında Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Hereke İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikası, Fesane Yünlü Dokuma Fabrikası, Bakırköy Pamuklu Dokuma Fabrikası da vardı. 1927'de de 1055 sayılı Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartılarak sanayileşmeye, özel girişimlere destek sağlama yolundaki yasal ve kurumsal düzenlemeler tamamlanmış oluyordu. Bu yasa, özel kesimde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına büyük olanaklar ve ayrıcalıklar tanıyordu. Parasız arsa temini, arazi vergisi, kazanç vergisi, bu vergilerin özel idareye ve belediyelere ait kısımlarından, makduzan vergisinden, belediyelere ait inşaat, buhar kazanları, motorlar ve imbiklerin ruhsatiye resimlerinden bağışıklık, sanayi kuruluş kurulması amacıyla çıkarılacak hisse senetleri ve tahvillerin damga resminden bağışıklığı, sanayi kuruluşların yatırımlarında kullanacakları her türlü inşaat malzemesinin üzerinde kullanacakları ham maddelerin, yatırım mallarının tümünün gümrük vergisinden bağışık olarak ithali, sanayi kuruluşlarının yapı malzemesiyle makine ve gereçlerinin yurt içi deniz yolu ve demir yolunda %30 indirimli taşınması, bu indirimden yararlandırılmayanlara da aynı miktar prim verilmesi. Bakanlar Kurulu kararı ile sanayi kuruluşlara yıllık imalat değerinin %10'una kadar prim verilmesi, sanayi kuruluşlar için gerekli olan toz, ispirto ve patlayıcı maddeler cari fiyatlardan indirimle ya da primle verilecek, ithal malına oranla %10 pahalı olsa da devlet kuruluşları, belediyeler ve yasadan yararlanan tüm kuruluşların yurt içi üretim kullanma zorunluluğu getiriliyordu. 14 Nisan 1924'te şeker fabrikalarının ayrıcalığına ilişkin bir yasa çıkarıldı. Söz konusu yasaya göre Türk fabrikalarında üretilen şeker 8 yıl boyunca tüketim vergisinden bağışık tutuluyordu. Şeker pancarı ekim ve ürünün kömür ocakları ve şeker fabrikaları için kireç üreten işletmeler de aynı şekilde vergi dışı tutuluyordu. Şeker fabrikası kuracak olanlara 5 hektara kadar karşılıksız arazi verileceği ve fabrikaların ürettiği malların da devlet demir yollarında indirimli olarak taşınacağı yasada öngörülüyordu. Kurulan sanayilerin niteliği ile ilgili olarak A.H. Başar şunları yazıyor. Yeni gümrük tarifesinin arkasına sığınarak dünya fiyatından birkaç misli yükseğe satan basit ve karmaşık bir sanayi türemeye başlamıştı. İşte demir telleri keserek çivi yapan, çiviyi dış piyasa fiyatının 10 misline satan, milli sanayi olduğu için demir telleri de ham madde diye gümrüksüz sokan şu çivi fabrikası eski bir medresenin yüksek duvarları arkasına kurulmuştur. İşte şu yine dışarıdan ham madde diye gümrüksüz getirdiği telleri sadece galvanize edip mamul halde yine 10 misline satan muşhur fabrika. Galata'da bir arsa aralığındaki işte şu bakır mamulatı fabrikası mahallenizin köşesinde eski bir taş evde kurulmuştur. Fabrikanın saçtan bacasından her gün bütün mahalleye yayılan kurum halka pencereleri açmaya bile müsaade etmez. Mahallenin şikayete hakkı yok. Bunlar vatanın selameti için çalışıyorlar. Teşviki sanayi kanunundan yararlanan kuruluşlardan çoğu sanayi kuruluşu sayılması tartışmalı madencilik, tarım ve hayvancılıkla ilgili kuruluşlardı. 1927 sanayi sayımı sonuçlarına göre kuruluşların ancak %32.55'e sanayi sayılabilecek niteliklere sahipti. Tüm kuruluşların %85.9'u tüketime dönük küçük boyutlu hafif sanayilerden oluşuyordu. Küçük atölye tipinin hakim olduğu bir sanayi söz konusuydu. Tüm işletmelerin binde 24'ü 100'ün üstünde işçi çalıştırıyordu. Sanayinin bu durumu 1927'de bile söz konusu sektöre aile tipi küçük işletmelerin hakim olduğunu gösteriyor. Teşviki sanayi kanunundan yararlanan irili ufaklı tüm işletmelerde çalışan toplam işçi sayısı 65.245'tir. Sanayi kuruluşları içinde tarım, evcil hayvanlar ve av ürünleriyle dokuma sanayi, toplam sanayi üretiminin %82.73'ünü oluşturuyordu. Dokuma sanayi kullandığı ham maddelerin %21.55'ini dışarıdan ithal ediyordu. Toplam kuruluşların %77.12'si çalışanların, işçilerin de %68.41'inin tüketim malları sanayilerinde toplandıkları söylenebilir. Öte yandan sanayi kuruluşlarının %54.44'ü çevirici güç olarak kullandığı enerjiyi kendi üretiyordu. Bu durum altyapının, enerji ve benzeri de henüz son derece geri olduğunu gösterir. Bütün bunlar özel sermayeyi hazır iç pazarı olan, kısa vadede yüksek kar sağlayan alanlara yöneltiyordu. Büyük ekonomik krizin yarattığı şoktan sonra devlet sanayileşme sürecine doğrudan müdahale ederek hem altyapı yatırımlarını gerçekleştirme yoluna gidecek hem de kurduğu sanayilerle özel sermayeye dışsal ekonomiler sağlamaya yönelecektir. Söz konusu dönemde yabancı sermaye girişi de umulanın altında kalmıştır. Bu durum 1923-1946 döneminde Cumhuriyet Hükümeti'nin uyguladığı milli ekonomi politikası dışarıdan yabancı sermaye girişine izin vermiyordu biçimindeki resmi görüşe karşın emperyalist sermayenin kendi iç sorunlarından kaynaklanıyordu. Bu dönemde az gelişmiş ülkelere yönelen yabancı sermaye akışındaki gerileme genel bir durumdur. Yine de söz konusu dönemde özel kesimde belirli bir canlanma mevcuttu. 1921-27 yılları arasında sanayi kuruluşlarında %30'luk bir artış olmuştur. Bunun büyük bölümü özel kesimde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ücretli işçi sayısında da %60'lık bir artış olmuştur. Ne ki rejimin bonapartist bir nitelik taşıması bürokratlara büyük olanaklar sağlamaktaydı. Bürokratlar ayrıcalıklı konumlarından yararlanarak bir yandan bonapartist diktatörlüğün seçkin üst düzey yönetici kadrosunu oluştururken bir yandan da özel girişimler yoluyla ülke kalkınmasına büyük katkılarda bulunuyorlardı. Oluşturulan şirketlerde bürokratlarla tüccarların ittifakının somut örneklerini görmek mümkündür. Bunlardan biri Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi'dir.